Ayrım 25. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 305. İkinci bölüm. 1. Sülanj'ın Yüksek Sosyetesi. Bilanji'den yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ve Lavi Ofa'ya eşit uzaklıkta, dibinde avunun aktığı bir bayıra koşut başka bir bayırın uzantısı olan küçük bir tepenin üstünde küçük Sülanj şehri amfi biçiminde yükselir. Güzel Sülanj derler buraya ve bu sıfatı Mante'den daha çok hak etmiştir belki de. Bu tepenin dibinde Tuyumur aşağı yukarı 30 hektarlık kirli bir zemin üstünde yayılır. Bu zeminin sonunda birçok adacık üstüne kurulu Sülanj değirmenleri ve bir bahçe mimarını yaratabileceği en zarif fabrikaları oluşturur. Tuyum, Sülanj parkını sulayıp parktaki güzel dereleri ve yapay gölleri besledikten sonra görkemli bir kanaldan Avon'a dökülür. 14. Louis döneminde Mansart'ın resimlerine göre yeniden kurulan Sülanj şatosu şehrin tam karşısına düşer ve Burgonya'nın en güzel şatolarından biridir. Böylece Sülanj ve şato karşılıklı biçimde çok güzel bir görüş açısı oluşturur. Bucak yolu şehirle yöre insanların biraz fazla abartarak Sülanj Gölü adını verdikleri gölcük arasında kıvrılır gider. Bu küçük şehir Fransa'da bu tür bir güzelliğin hiç bulunmadığı ender rastlanan bir kompozisyon sunar. Gerçekten de Sülanj'da İsviçre'deki güzellik Blondin'in mektubunda yazdığı gibi Nöşatel çevresinin güzelliği görülür. Sülanj'ı saran şembağlar, Cura ve Alpler dışında bu benzerliği tamamlar. Tepenin üstünde kat kat yükselen sokaklarda çok az ev vardır çünkü her evin bir de bahçesi vardır. Başkentlerde çok az rastlanan engin yeşillikler bu bahçelerden oluşur. Mavi ya da kırmızı damlar, çiçekler, ağaçlar, çardaklı sekilerle karışarak değişik ve uyumlu görünümler sunar. Sülanje senyörlerin cömertliği sayesinde yapılmış olan kilise eski bir ortaçağ kilisesidir. Bu senyörler önce koro bölmesinin yanında sonra da yer altında kendilerine bir yer ayırmışlar ve burası Sülanje ailesinin mezarlığı olmuştur. Burada da Lonjumo'da olduğu gibi giriş kapısı çok büyük bir kemer biçimindedir. Çiçekli saçaklar ve küçük heykellerle süslüdür. İki yanda oyuklu iki sütun yükselir. Kalvenciliğin yıkımlarında rastlantısal olarak kurtarılabilmiş küçük orta çağ kiliselerinde benzerlerine çok sık rastlanan bu kapının üstünde kucağında küçük İsa'yı taşıyan bir Meryem Ana heykeli vardır. Kiliseye haç biçimi veren iki yan kanadın dış bölümü yuvarlak silmelerden oluşan ve vitraylı pencerelerden ışık alan 5 sıra kemerden yapılmıştır. Mihrap katedrallere yarışır payanda kemerlere yaslanmaktadır. Haçın bir kolu içinden yükselen çan kulesi 4 köşedir ve tepesinde kampana yeri vardır. Bu kilise uzaktan görünür çünkü aşağı bölümünden yol geçen büyük alanın yukarısında bulunur. Oldukça geniş olan alanın çevresinde çeşitli dönemlerde yapılmış özgün yapılar vardır. Çoğu orta çağdan kalma olan bu yapılar yarı ahşap, yarı tuğladır ve kirişleri ardıvazla kaplıdır. Bazıları da taştan yapılmıştır ve balkonludur. Tarihi 12. yüzyıla kadar giden kalkanlara hala rastlanır bu yapılarda. Yapıların çoğunda kaba figürlü eski kalaslar çıkıntı yapar ve saçak oluşturur. Bunlar, burjuvazinin yalnızca ticaretle uğraştığı zamanları hatırlatır. En görkemlisi, kilisenin hizasında bulunan cephesi kabartma ve oymalarla süslü kralların eski mahkeme binasıdır. Satışa çıkarılınca ilçe burayı satın almış, belediye binası yapmış, sulh mahkemesini de oraya yerleştirmişti. Bay Sarkis de sulh mahkemesi kurulduğundan beri orada oturuyordu. Çizilen bu küçük kroki, Sülanje alanı hakkında az da olsa bilgi edinmeyi sağlamıştır. Alanın ortasında 1520'de Maréchal de Sulanges'in İtalya'dan getirdiği büyük bir başkentte bile küçümsenmeyecek şirin bir çeşme vardı. Tepedeki bir pınarın suyu durmaksızın çeşmeye gelir, başlarında üzüm dolu birer sepet bulunan ve ellerinde şeytan minareleri taşıyan dört aşk tanrısı tarafından dağıtılır. Oradan geçecek olan okuryazarlar, Blondet'den sonra başka bir okumuş kişi geçer sonradan tabii, bu alanda Fransız sahnesine uzun süre hakim olan İspanyol tiyatrosu ve Molière tarafından ünlü kılınan klasik alanı bulacaklardır. Bu da komedinin hayatın şehir alanında geçtiği sıcak ülkelerde doğduğunu kanıtlayacaktır. Sülanje alanı o klasik alanı anımsatır ve bütün tiyatrolarda görülenlerin aynısıdır. Çünkü çeşmenin hizasında alanı kesen ilk iki sokak tiyatrodaki kulisleri oluşturur. Bu kulisler efendilerle uşakların birbirleriyle karşılaştıkları ya da birbirlerinden kaçtıkları yerler olduğundan çok gereklidir. Bunlardan Çeşme Sokağı adını taşıyan birinin köşesinde Lupin'in tabelaları asılıdır. Sarküz'ün evi tahsildar Gerbe'nin, Brüne'nin, icra memuru Gurdon'la hekim kardeşinin evleri, Ormansu genel müdürü yaşlı bay Jandren Watblad'in evi, şehirlerine takılan güzel sıfatını çok ciddiye alan sahipleri tarafından çok temiz tutulur. Bu evlerin tümü Sülange'in aristokrat semti olan alanın çevresindedir. Bayan Sudri'nin evi, Bayan Sudri'nin diyoruz çünkü Matmazel Lager'in eski oda hizmetçisinin güçlü kişiliği kocasının kişiliğini yok etmişti. Bütünüyle modernde ve Sülange'de doğmuş olan bir şarap tüccarı tarafından yaptırılmıştı. Bu tüccar Paris'te yükünü tuttuktan sonra 1793'te doğduğu şehre buğday satın almak için gelmiş, gösterişli binası yapılırken Godin'in amcası olan alçak bir duvarcı halkı kendisine karşı kışkırtmış, halk da adamı istifçi diye linç etmişti. Akrabalar arasında büyük bir tartışma konusu olan bu mirasın tasfiyesi uzadıkça uzadı. Sudri 1798'de Sülange'a döndü ve şarap tüccarının konağını 1000 altın satın alarak önce jandarma dairesi olarak kullanılmak üzere vilayete kiraladı. 1811'de Sudri'nin her konuda akıl danıştığı Matmazel Koşe bir kışlada yaşamının imkansız olduğu düşüncesini öne sürerek kira sözleşmesinin yenilenmesine karşı çıktı. O zaman Sülange şehri vilayetin yardımıyla belediye dairesinin yan sokağında jandarma için başka bir bina yaptırdı. Jandarma onbaşısı evini temizledi, erlerin ve atların kirlettiği eski parlak görünümünü kazandırdı. Üst katında pencereli bir çatı bulunan bu ev, üç yandan da manzaraya bakar. Pencerelerden biri alana, ötekisi göle, üçüncüsü de bahçeye açılır. Dördüncü yönü Sudrileri komşu evden ayıran bir avluya bakar. Bu evde Watblad adında bir bakkal oturur. Watblad, ileride sizin edeceğimiz güzel bayan Pilsu'nun babasıdır ve ikinci sınıf sosyeteye mensuptur. Bütün küçük şehirlerde bir sokar, bir barış kahvesi bulunduğu gibi bir de güzel hanım bulunur. Göle bakan cephede pek yüksek olmayan ve yoldan taş parmaklıklarla ayrılan bahçeli bir taraça vardır. Bahçeye merdivenden inilir, her basamakta bir portakal ağacı, bir nar ağacı, bir mersin ve başka bir takım süs ağaçları bulunur. Bütün bunlar bahçenin sonunda bir limonluk gerektirir tabii. Alan yönünden eve birkaç basamaklı bir merdivenden girilir. Küçük şehirlerdeki geleneklere göre araba kapısı avluya girip çıkmak için, beyefendinin atı için bir de olağanüstü mallar için açılır. Her zaman kullanılmaz. Eve yaya gidip gelen herkes merdivenlerden girip çıkar. Binanın kuru bir stili vardır. Taş sıraları oluklu derzlerle belirtilmiştir. Pencereler sırayla ince ve kalın silmelerle çevrilidir. Tıpkı 15. Louis alanındaki Gabriel ve Prone köşklerinin tarzında. Bu küçük süsler bu kadar küçük bir şehre, bu ünlü eve anıtsal bir görünüş veriyor. Karşı tarafta alanın öteki köşesinde özellikleri ve eşsiz tivolisi hakkında ileride daha geniş bilgiler vermemiz gerekecek olan ünlü Barış Kahvesi bulunur. Rije, Sulange'a seyrek uğrardı. Çünkü Noter Lupin'den, Gobertin'e, Sudri'den, Jandren'e kadar herkes ona uğrardı. Çok korkarlardı Rije'den. Bölgede Sulange'ın yüksek sosyetesi, adı verilen kişilerin burada bir taslağını çizersek, eski papaz Rijü gibi öğrenim görmüş kimselerin neden çekingen ve sakınımlı davrandıkları anlaşılacaktır. Bütün bu kişiler arasında en özgün karaktere sahip olanın Bayan Sudri olduğunu kuşkusuz tahmin edersiniz. Onun kişiliğini iyi çizebilmek için fırçayı büyük bir titizlikle kullanmak gerekiyor. Bayan Sudri, Matmazel Lager'i taklit ederek hafif bir allık sürerdi. Ne var ki alışkanlık sonucu bu hafif boya atalarımızın araba tekerleği adını verdiği kızıl plakalara dönüşmüştü. Yüzündeki kırışıklıkların her gün biraz daha artıp derinleşmesini, belediye başkanının hanımı farla örtebileceğini sanmıştı. Alnı da sararmaya başlamıştı, şakakları ise parlıyordu. Bayan Sudri buna karşı yüzüne beyaz pudra sürer, genç görünmek için de damarlarını hafif mavi çizgilerle belirtirdi. Böyle bir makyaj zaten çapkın olan bakışlarına aşırı bir canlılık verirdi. Maskesi de tuhaf gelebilirdi yabancılara bu nedenle. Ne var ki çevresindekiler bu yapay parlaklığa alışmıştı ve Bayan Sudri'yi çok güzel buluyordu. Her zaman dekolte giyinen bu rahvan kısrak çıplak sırtını ve göğsünü de yüzüne uyguladığı yöntemlerle beyazlaştırır, parlatırdı. Bereket versin ki şahane dantellerini sergilemek bahanesiyle kimyasal maddeleri örtüyordu iyi kötü. Her zaman uçları aşağı kadar uzanan ve her yerinde fiyonklar olan balinalı etekler giyerdi. O kadar çok ipek ve farbela kullanılırdı ki eteğinin hışırtıları kulak tırmalardı. Çok pahalı demaskodan, süslü püslü bir kıyafet içindeydi o akşam. Bayan Sudri'nin tümü birbirinden güzel ve Matmazel Lager'in gardırobundan gelme olan 100 giysisi vardı. Bunları 1808'in son modasına göre düzeltmişti. Kıvırtılmış ve pudralanmış sarı peruğunun üstüne kıyafetinin kurdeleli süsleri gibi kırmızı satenden bir hotoz oturtmuştu. Çok şık bu hotozun altındaki ürkütücü çirkinlikte maymun suratını gözlerinizin önüne getirin. Ölü burnuna benzeyen kuru ve küt bir burun, ağızla burun arasındaki geniş et parçasında kıllar, takma dişler ve dişlerin arasında av borusu gibi öten ses. Böyle bir çehreyi gözlerinizin önüne getirince şehrin yüksek sosyetesinin, daha doğrusu bütün Sülenje'nin bu sözde kraliçeyi niçin güzel bulduğunu zor anlarsınız biraz. Ama eğer günümüzün en akıllı kadınlarından birinin uzman bir kişi olarak Paris'in süs araçları yardımıyla güzel görünme sanatına ilişkin yazdığı yazıyı hatırlayabildiğinizde çözebilirsiniz sırları. Bir kere gerçekten Bayan Sudri hanımının kendisine armağan ettiği şahane eşyalar arasında yaşıyordu. Eski Benedik'ten savaş ganimeti adını vermişti bunlara, sonra çirkinliğini abartır ve bundan yararlanmasını bilirdi. Kendisine öyle havalar verirdi ki bu ancak Paris'te yapılır. Paris kadın her zaman az çok taklitçidir ve en bayağısı bile bu işin sırrını saklar. Çok dar şeyler giyerdi. Eteklerini kabartmak için kalça yastıkları kullanırdı. Elmas küpeler takardı. Parmakları yüzüklerle doluydu. Nihayet korsesinin üstünde beyaz far sürülmüş memelerinin arasında gövdesi iki topazdan, başı elmastan yapılı bir mayıs böceği parıldardı. Bu mücevher hanımının bir armağanıydı ve bütün ilde dillere destan olmuştu. Rahmetli hanımı gibi o da her zaman çıplak kolla gezerdi ve üstünde bu şerin bir yağlı boyası bulunan ve iki küçük gülün düğme görevi yaptığı fil dişi bir yelpazeyi sallayıp dururdu. Bayan Sudri sokağa çıktığında başının üstünde 18. yüzyıldan kalma yeşil saçaklı bir şemsiye tutardı. Taraçada gezinirken çok uzaklardan bakan biri Watteau'nun bir figürü dolaşıyor sanırdı. Duvarları kırmızı damasko ile kaplı olan bu salonun perdeleri beyaz ipek astarlı damaskodan yapılmıştı. Şöminesi 15. Louis döneminin Çin eşyalarıyla süslenmişti. Her yanda şamdanlar, küçük heykeller, yaldızlı geyik ayakları ve zambak dalları vardı. Sülenjilerin ev sahibesi için güzel bayan Sudri demeleri çok iyi anlaşılıyordu. Sudriler konağı ilçe merkezinin ulusal gururu durumundaydı. Bu küçük şehrin yüksek sosyetesi kraliçesine inanıyordu. Kraliçe de kendisine inanıyordu. Bu durum çok sık rastlanan bir olaydır. Yazarların yazdıkları kitaplar nedeniyle gururlanmaları, anaların evlenme yaşına gelmiş kızlarıyla şişinmeleri gibi Matmazel Koşe de 7 yıl içinde belediye başkanının hanımı olmayı o kadar çok benimsemişti ki Bayan Sudri yalnızca onun eski durumunu hatırlamakla kalmıyor, saygın bir kadın olduğuna bile inanıyordu. Hanımının kendini beğenmişliğini, ses tonunu, hal ve tavrını hiç unutmamıştı ve onun renkli hayatına kavuşunca yakışıksız ve düşüncesizce davranışlarını da benimsedi. 18. yüzyılı çok iyi biliyordu. Büyük senyörleri ve hısımlıkların öykülerini ezbere bilirdi. Bu bekleme odası bilgiçliği bir salon havası yaratmasına olanak sağlıyordu. Oda hizmetçisi önemli bir adam olarak geçiniyordu orada. Manevi açıdan sahte bir elmasa benziyordu ama vahşiler için sahte elmasla elmas arasında bir fark var mıdır? Vaktiyle hanımının çevresindekiler tarafından pofoflanıp tanrılaştırıldığı gibi şimdi de bu kadın tanrılaştırıldığını hissediyordu. Sosyeteye dahil olanlar haftada bir yemeğe gelirlerdi ona. Yemek sonrasında geldikleri zamanki bu rastlantı çok sık olurdu, kendilerine kahve likör ikram edilirdi. Hiçbir kadın bu sürekli dal kavukluğun etkisine karşı çıkamaz. Kışın çok iyi ısıtılmış ve aydınlatılmış bu salon, hanımefendinin mahzeninden çıkma nefis şarapların, likörlerin karşılığını övgülerle ödeyen burjuvalarla dolup taşardı. Bu lüksten yararlanan müdavimler ve karıları ısınma ve aydınlanma harcamalarından tasarruf etmiş olurlardı böylece. Bu nedenle çevrede ve hatta Lavi Ofaye'de söylenenler şunlardı. Bayan Sudri konuklarını çok güzel ağırlıyor. Kapısı her zaman açık. Hayran olunacak bir evi var. Servetini nasıl harcayacağını iyi biliyor. Güzel ve esprili konuşuyor. O ne gümüş takımlar öyle. Böyle bir ev ancak Paris'te bulunur. Buren'in Matmazel Lager'e verdiği ve ünlü Jermyn'in yaptığı şahane gümüş takımını düpedüz çalmıştı Bayan Sudri. Matmazel Lager ölünce gümüş takımı alıp kendi odasına götürdü ve mirasın değerinden hiç haberleri olmayan varisler istemedi bu takımı. Bir süredir Sulange'ın yüksek sosyetesini temsil eden 12-15 kişi Bayan Sudri'den Matmazel Lager'in yakın dostu diye söz ediyorlar. Bu büyük aktrisle dostluk ederek kendisini sanatçısına kurban ettiğini iddia ediyorlardı. O da hizmetçisi kelimesini duyunca küplere biniyorlardı. Tuhaf ama gerçek. Gerçeğe dönüşen bütün bu hayaller Bayan Sudri'nin evinde gönül meselelerine kadar uzanıyordu. Kocası üstünde korkunç bir tahakküm kurmuştu. Kendisinden 10 yaş büyük olan ve servetini istediği gibi kullanan bir kadını sevmek zorunda olan jandarma, karısının bütün fikirlerini kabul ediyor ve kendisini güzel sanmasına da hiç ses çıkarmıyordu. Bununla birlikte kendi durumuna özenenler, mutluluğundan söz edenler olursa onların kendi yerinde olmaları dileğinde bulunuyordu. Çünkü kaçamaklarını belli etmemek için sanki genç bir kadın varmış da ona hayranmış gibi önlemler alıyordu ve ancak birkaç gün önce güzel bir hizmetçi kız alabilmişti eve. Kraliçenin bu biraz gülünç portresini o dönemde birçok taşra şehrinde rastlanabilirdi. Bunların bazıları az çok soylu insanlar, bazıları da para babalarıdır. Türen'de bir vergi kesinlikçisinin dul karısı, kırışıklıkları gidermek için yanaklarına hala çiğ dana eti koyuyormuş. Bu küçük insanların ne kadar korkulacak yaratıklar olduğunu ve küçük şehirlerde kamuoyunu kimlerin oluşturduğunu anlamak için canlı modelden çizdiğimiz bu portreyi tamamlamak ve onun çevresini saran belli başlı dal kavukların da bir taslağını çizmek gerekir. Yanılmayalım. Söz gelimi Sulanje gibi öyle yerleşme merkezleri vardır ki ne kasabadır, ne köydür, ne de küçük bir şehirdir. Ama aynı zamanda hem şehirdir, hem köydür, hem de kasabadır. Bu tür yerlerde oturanların çehresi büyük şehirlerdekine benzemez, bütünüyle değişiktir. Köy hayatı gelenekleri etkiler ve bu karışım gerçekten özgün tipler ortaya çıkarır. Bayan Sudri'den sonra en önemli kişilik Sulanje ailesinin iş takipçisi Noter Lupin'di. Genel muhafız 90'lık Jandren Vatablet'ten söz etmek gereksiz. Onun ölümü yaklaşmıştı ve Bayan Sudri'nin şehre yerleşmesinden sonra evden çıkmıyordu. Bu adam 15. Louis'nin sanatsal döneminden beri aynı görevi yürütmüş, Sulanje'de egemenlik kurmuştu. Aklına başına toplayabildiği zamanlarda hala eski dönemin mahkemelerinde görülen davaları anlatırdı. 45. baharında olmasına rağmen Lupin'in yüzü hala taze ve pembeydi. Masa başında çalışan herkes gibi eti budu yerindeydi ve hala şarkılar söylerdi ve salon şarkıcıları gibi de şık giyinirdi. Cilalı ayakkabılar, sarı yelekler, dar redingotlar, ipek kravatlar ve son moda pantolonlarıyla Parisli sanılırdı. Saçlarını şehrin canlı gazetesi olan Sulanje kuaförüne kıvırtırdı. Zengin Sarküz'ünün karısıyla olan ilişkisi sayesinde hızlı çapkına çıkmıştı adı. Bayan Sarküz onun hayatında İtalya seferi Napolyon için ne kadar önemliyse o kadar önemliydi. Yalnız o giderdi Paris'e ve Sulanje'ların evinde kalırdı. Kendinden başka kimseyi beğenmez, şıklık konusunda büyük bir otorite sanırdı kendisini. Konuşmaya başlar başlamaz onu dinlemekten başka çare kalmazdı. Her şey için sanatsal tapon sözcüğünü kullanırdı. Bir insan, bir eşya, bir kadın tapon olabilirdi. Sonra biraz daha kötüsünü küflü sözcüğüyle nitelerdi. En üst derecede küçümseme içinde çürük derdi. Çürük damgasını yiyen için artık hiçbir kurtuluş şansı olamazdı. Övgü içinde bir tek kelime kullanırdı. Sevimli derse hayranlık duyuyor demekti bu. Bu sözcüğü iki kez ineliyorsa rahat olabilirdiniz. Üç kez inelediği zaman da övgünün doruğu demekti bu. Kendi kendisine noter katibi, kalem efendisi, noter müsveddesi gibi alaycı sıfatlar takarak mesleğinin üstünde bir yere koyardı kendini. Belediye başkanının hanımıyla olan ilişkilerinde sürekli iltifatlar yağdırır ama daha öteye gitmezdi. Lupin, sarışın ve gözlüklü olmasına karşın Bayan Sudri'nin ona karşı zaafı vardı. Her zaman esmer, bıyıklı, parmaklarının üstü kıllı erkekleri sevmişti ama Lupin bir istisna oluşturuyordu kendisi için. Nedeni de Lupin hem şıktı hem de Sulanje'deki zaferini sağlamlaştırmak için kendisine hayranlık duyan bir erkeğin bulunması şarttı. Ne var ki kraliçeye hayranlık duyanlar hayranlıklarını gayrimeşru ilişkiye dönüştürme cesaretini gösteremiyorlardı ve bu durum Sudri'yi umutsuzluğa düşürüyordu. Kalem efendisinin çok tiz bir sesi vardı. Şurada, burada, taraçada duyuyordu sesini bazen ve böylece hatırlatırdı yeteneğini. Ne yazık ki bu tür yetenekli insanlar dahi bile olsalar kayalara çarparak parçalanırlar. Lupin ihtilalde zengin olan bir tuz tüccarının tahta kunduralı, mavi çoraplı biricik kızıyla evlenmişti. O dönemde tuza konan vergiye karşı halkın tepkisinden yararlanan tuz kaçakçıları büyük kârlar sağladılar. Lupin yakışıklı bir gence platonik bir aşkla bağlı olan karısını temkinli davranarak evde bırakırdı. Bu gencin adı Bonac'tı. Noter katibiydi ve maaşından başka serveti yoktu. Patronun yüksek sosyetede oynadığı rolü kendisi ikinci sınıf sosyetede oynardı. Hiçbir eğitimden geçmemiş, kadife giydirilmiş çok büyük bir burgonya şarap fıçısına benzeyen Bayan Lupin yalnızca önemli günlerde ortaya çıkardı. Fıçının tepesine temizliği kuşkulu omuzlar içine gömülmüş küçük bir baş oturtulmuştu. Kemer çizgisini bir türlü yerine oturtamıyordu. Bebel ihtiyatlı davranmak için korse takmadığını saf saf itiraf ederdi. Kadın olan bütün kadınların sırtında görülen omurgaların çekici girinti çıkıntılarını şairin de mucidin de imgelemleri bulamazdı. Bir kaplumbağa gibi toparlak olan Bebel omurgasız dişiler türüne giriyordu. Hücre dokusunun bu ürkütücü gelişimi herhalde şişko Bebel'in küçük tutkusu açısından kocasının içini rahatlatıyordu. Karısına pervasızca Bebel derken hiç kimseyi güldürmüyordu. Bir gün Lupin, zengin Sarküz'ün kendisine gösterdiği bit pazarından alınmış eski bir eşya için çürük deyince Sarküz bunu içine sindirememişti ve ''Peki karınız, o nedir?'' diye sormuştu. Lupin şöyle cevaplamıştı bu soruyu. ''Benim karım sizinki gibi değildir. Ne olduğu pek belli değildir daha.'' Lupin'in kaba görünümü altında ince bir zeka gizliydi. Sağduyusuyla servetinden hiç söz etmemesi gerektiğini iyi bilirdi. Ve serveti en az Lijun'unki kadardı. Bay Lupin'in oğlu Amory babasının başına belaydı. Vadinin donjuanlarından biri olan bu tek çocuk baba mesleğini sürdürmeyi reddediyor, tek çocuk olmanın yararlarını kötüye kullanıyor, babasından çok para koparıyordu. Babası ise buna pek ses çıkarmıyor. Her seferinde ben de senin yaşındayken böyleydim diyordu. Amory sürekli başını ağrıttan Sudri'nin evine hiç gelmezdi. Eski bir oda hizmetçisi olarak barış kahvesinde bilardo oynamaktan zevk alan bu delikanlıyı eğitmeye heveslenmişti. Amory orada Sülanje'nin aşağı tabakadan insanlarıyla hatta bombolarla arkadaşlık ederdi. Parasını düşüncesizce harcar ve babasının uyarılarına karşı sürekli olarak aynı karşılığı verirdi. Beni Paris'e gönderin, sıkılıyorum burada. Lupin sonunda bütün çapkınlar gibi bir kadınla karı koca ilişkisi kurmuştu. Suç mahkemesi, zabıt katibi ve idare memuru Plisu'nun karısı Bayan Öfemi Plisu ile olan ilişkileri herkes tarafından bilinirdi ve Lupin ondan hiç sır saklamazdı. Bakkal Waterblade'in kızı olan güzel bayan Plisu da ikinci sınıf sosyetenin kraliçesiydi. Brunet'in şanssız rakibi Plisu da Sülanj'ın ikinci sınıf sosyetesine dahildi. Çünkü yüksek sosyete karısının davranışına göz yumduğu için hor görüyordu kendisini. Lupin yüksek sosyetenin müzisyeni ise hekim Bay Gourdon da bilginiydi. Şöyle derlerdi onun için. Bizde birinci sınıf bir bilgin var. Bayan Sudri sabahleyin Pisini ve Gluck'un hanımının yanına soktu ve operada Mademoiselle Laguerre'i giydirdiği için müzikten anladığını sanır. Herkesi Lupin'i bile o sesiyle büyük ün kazanabileceğine inandırmaya çalışır. Hekimin düşüncelerini cevaplamadığından yakınırdı. 25. ayrımın sonu sayfa 321.